kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Feyza Keli. Eserin adı Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili. Yazarı Marshall B. Rosenberg, ph.d. Türkçe'ye çeviren Lale Gül Hümaşah Ergun. Türü Kişisel Gelişim. Remzi Yayın Evi, 2. basım Nisan 2011. ISBN numarası 9789751414380. Bu kitap 231 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mart 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Yaşamın tüm alanlarında güçlü ve tatmin edici ilişkilerin tadını çıkarmak için, çoğumuz doğduğumuz günden itibaren insanlarla olan iletişimimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğu çevresinde rekabet etmek, yargılamak, talepte ve teşhiste bulunmak üzere eğitiliriz. Bize öğretilen düşünme ve konuşma şekli en iyimser haliyle bile iletişimi aksatır, hem kendi içimizde hem de başkalarına karşı yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları yaratır. Şiddetsiz iletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamız, ilişkilerimizde derinlerdeki ihtiyaçları duyabilmemiz için bize rehberlik eder. Sözlerimiz alışkanlık haline gelmiş ve otomatik tepkiler olmaktan çıkıp ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı bilinçli cevaplara dönüşür. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dilinde M.B. Rosenberg anlattığı hikayelerle, paylaştığı deneyimlerle karmaşık iletişim sorunlarını, öfke ve şiddete götüren düşünce kalıplarını anlamayı, anlaşmazlıkları barışçıl görüşmelere dönüştürebilmeyi, kendimizi tam ifade edebilmeyi, korku, utanç veya suçluluk duygusu yerine empatiyle ilişkilerimize farkındalık ve derinlik kazandırmayı öğreneceğimiz uygulanabilir pratik yollar sunuyor. Bu kitaptaki tekniklerin sözün tam anlamıyla dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Jack Canfield, Tavuk Suyuna Çorba kitabının yazarı. Marshall Rosenberg'in dinamik iletişim yöntemleri olası çalışmaları barışçıl diyaloglara dönüştürüyor. Dr. John Gray, Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten adlı kitabın yazarı. Bu kitap sağlığımızı ve ilişkilerimizi geliştirecek en etkili araçları sunuyor. Deepak Chopra. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Şiddetsiz iletişim yöntemini geliştiren Marshall B. Rosenberg, Şiddetsiz İletişim Merkezi CNVC Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucusu ve eğitim bölümü başkanıdır. 1940'lı yılların Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak genç yaşta şiddetle tanıştı. Bir soyadının bile şiddete maruz kalma nedeni olduğunu yaşamak, insanların birbirlerine şiddet göstermelerine neyin yol açtığını anlama isteği, barışçıl çözümler sağlayacak alternatifleri araştırmak, onu klinik psikolojisi alanında Wisconsin Üniversitesi'nde doktora yapmaya kadar götürdü. Şiddetin dil, düşünce ve iletişim tarzımızla ilişkisini kurarak şiddetsiz iletişim sürecini geliştirdi. Şiddetsiz iletişim ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'larda devlet okullarında ve diğer kamu kuruluşlarında ırk çatışmalarına barışçıl çözümler bulmak için çalışan gruplarda uygulandı. Bu projelerde çalışan Dr. Rosenberg ve arkadaşları, şiddetsiz iletişimi etkin biçimde geniş bir tabana yaymak ihtiyacıyla 1984'te Şiddetsiz İletişim Merkezi'ni kurdular. Marshall Rosenberg ve ekibi, 300'ü aşan sertifikalı eğitmen aracılığıyla dünyada yaygın biçimde şiddetsiz iletişimle barış programları sunmaktadır. Ayrıca bu işle uğraşan yüzlerce gönüllü, seminer, atölye ve çalışma grupları örgütlemekte, uygulama gruplarına katılmakta ve ekipler koordine etmektedir. Eğitim çalışmaları okullarda, iş yerlerinde, sağlık merkezlerinde, hapishanelerde, topluluk ve ailelerde çatışmaları çözmeye ve önlemeye yardımcı olmak için yapılmaktadır. Teşekkür. Marshall B. Rosenberg, PH.D. Destekleyici ilişkilerin öğelerini araştırdığı bir dönemde Profesör Carl Rogers'la birlikte çalışabildiğim için minnettarım. Bu araştırmanın sonuçları bu kitapta tanımlayacağım iletişim sürecinin evriminde kilit rol oynadı. Eğitimini aldığım psikoloji anlayışının yani patolojiye dayalı insan anlayışının bilimsel kısıtlamalarını, sosyal ve politik tehlikelerini görmeme yardımcı olan Profesör Michael Hakim'a sonsuza dek şükran duyacağım. Bu modelin geliştirdiği kısıtlamaları görmek, biz insanların aslında nasıl yaşayacak şekilde programlandığımızı giderek daha net anlamaya odaklı, farklı bir psikoloji anlayışının yollarını aramaya yönlendirdi beni. George Miller ve George Albee'nin psikolojiyi insanların kullanımına sunmak için daha iyi yollar bulmaya ihtiyaç olduğu konusunda psikologları uyarmakta gösterdikleri ısrarlı çabalar için de müteşekkirim. Gezegenimizde çekilen acıların büyüklüğü karşısında çok ihtiyacımız olan becerilerin herkesle paylaşılması için klinik yaklaşımdan daha etkili yollar bulmak gerektiğini onlar sayesinde fark ettim. Lucy Liu'ya bu kitabın redaksiyonunu yapıp taslağını son haline getirdiği için, Rita Herzog ve Kathy Smith'e redaksiyona verdikleri destek için, ayrıca Daryl Milligan, Sonia Nordelson, Melanie Sears, Bridget Belgrave, Marion Moore, Kitril McCord, Virginia Hoyt ve Peter Weissmiller'e de katkıları için teşekkür etmek isterim. Son olarak arkadaşım Annie Müller'a şükranlarımı ifade etmek isterim. Çalışmamın manevi temeli konusunda daha açık olmamı teşvik etmesi ve bu çalışmamı güçlendirdi ve hayatımı zenginleştirdi. Türkçe basıma sunuş Vivet Alevi, CNVC sertifikalı eğitmen. Kitabı Türkçe'ye kazandırma öyküsünü okurlarla paylaşmak istiyorum. Bu süreçte pek çok kişinin katkısı oldu. Bu nedenle öncelikle Hale Meriç Karabekir'le başlamak istiyorum. Kendisine sonsuz şükran duyuyorum. Onun sebatkar ortak çabası ve birliği olmasaydı bu kitap çıkamazdı. Kitabın birinci baskısı 2004 Haziran'ında çıktığında henüz sertifikamı almamıştım ve Türkiye'ye şimdiki gibi sıklıkla gelmiyordum. Şiddetsiz iletişime gönül veren bazı öncüler kitabın sistem yayınlarından çıkmasına ön ayak oldu. O günlerin koşullarında sağ olsunlar ellerinden gelenin en iyisini yaparak kitabın ilk baskısını Türkçe'ye kazandırdılar. Kitap tükendiğinde ben artık düzenli aralarla Türkiye'ye gelip gider olmuş, sevgili Hale ile tanışmış ve bu kitabı yöntemin diline en uygun biçimde yeniden çevirmenin anlamlı olacağı konusunda görüş birliğine varmıştık. Hale'nin Üsküdar Amerikan Koleji'nden hocası sevgili Lale Gül Hümaşah Ergün, 2010 başında bize ilk çeviriyi teslim ettiğinde daha yolun başında olduğumuzu anladık. Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi BUPERK topluluğundan eğitimime katılan sevgili Maggie Pınar'a danıştık, yardımını istedik. Maggie, kolaylaştırıcı enerjisiyle Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Fatoş Erkman'a yönlendirdi. Yüksek lisans öğrencileri Zeynep Eren, Ezgi Dede ve Oya Şakiroğlu ekibe katıldı. Çeviri bilimleri öğrencileri Ceyda Şimşek, Zeynep Hekim, Ezgi Göç'ün bitirme ödevi oldu. Kitabın bölümlerini aralarında paylaşarak ekip çalışmasının güzel bir örneğini verdiler. Hepsinin ellerine sağlık. Böylece 2010 yazına geldiğimizde şiddetsiz iletişim dilini yöntemi en uygun biçimiyle Türkçe'ye kazandıracak birikime sahip olanların haliyle ben olduğumuzun bilincine vararak son okumasını yaptık. Maggie üstünden okudu. İngilizce öğretmeni sevgili Halise Kasap'la birlikte şiirleri elden geçirdiler. Metin ve senaryo yazarı sevgili Gökçe Gündüz'ün tüm bu çalışmaları bir araya getirerek derledi, okudu, son biçimini verdi. Hepsinin emeği bu kitaba zenginlik kattı. Artık bir yayın eviyle anlaşıp kitabı yayınlama planları yaparken hayat karşıma Amerika Birleşik Devletleri'nde Marshall B. Rosenberg'den aldığı seminerden yeni dönen Cem Ayvaz'ı çıkardı. Beni can kulağıyla dinleyip çözümler ürettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kitabın serüvenini anlattığımda Remzi Kitabevi ile bağlantı kurmayı önererek ürettiği çözüm en harikası oldu. Burada sevgili editör Ayşe Başçı ve yayın koordinatörü Öner Ciravoğlu ile yaptığımız verimli toplantıları ve kitabın hazırlanmasında gösterdikleri dikkat ve özeni hatırlayınca içime ferahlık geliyor. İşbirliğinin bu güzel örneği için kendilerine candan teşekkür ediyorum. Bu uzun yolculuğun sonunda elinizde tuttuğunuz bu kitabı siz okurlarla paylaşmanın mutluluğuyla kutluyorum. Aynı zamanda sizin de hayatınızı zenginleştirmeye katkıda bulunmasını diliyorum. Nisan 2011, İstanbul. Önsöz, Arun Gandhi, Kurucu Başkan, Şiddetsizlik İçin M.K. Gandhi Enstitüsü. 1940'larda ırk ayrımcılığı yapan Güney Afrika'da koyu tenli bir kişi olarak büyümek hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değildi. Özellikle de günün her anında derinizin rengi size kabaca hatırlatılıyorsa. Ve henüz 10 yaşındayken önce fazla siyah olduğunuzu düşünen beyazlar, sonra da fazla beyaz olduğunuzu düşünen siyahlar tarafından dövülmek, kim olursa olsun herkesi intikam ateşiyle şiddete başvurmaya yöneltecek kadar aşağılayıcı bir deneyimdir. Bu yaşadıklarım karşısında o kadar öfke dolmuştum ki ailem beni insanın ten rengine yönelik şiddet içeren ön yargıların yaratabileceği öfke, hayal kırıklığı, ayrımcılık, aşağılanma ile başa çıkmayı öğrenmem için Hindistan'a dedemin yani efsanevi Mahatma Gandhi'nin yanına göndermeye karar verdi. Ondan 18 ay boyunca beklediğimden çok daha fazla şey öğrendim. Şimdi pişman olduğum tek şey, o zaman 13 yaşında vasat bir öğrenci oluşumdur. Biraz daha olgun, biraz daha bilge ve birazcık da düşünceli olsaydım, çok daha fazla şey öğrenebilirdim. Ama kişi aldıklarıyla mutlu olmalıdır ve açgözlülük etmelidir. Bu da şiddetsiz yaşamın en temel öğretisidir. Bunu nasıl unutabilirim? Dedemden öğrendiğim pek çok şeyden biri de şiddetsizliğin derinliği ve kapsamını anlamak, hepimizin şiddet dolu olduğunu, bu yüzden davranışlarımızın niteliğinde bir değişim yaratmamız gerektiğini kabul etmekti. Çoğu zaman içimizdeki şiddeti kabul etmeyiz çünkü bu konuda cahiliz. Şiddet barındıran biri olmadığımızı varsayarız çünkü bizim için şiddet kavga, cinayet, dayak, savaş demektir ve bunlar da normal insanların genelde yapmadıkları şeylerdir. Bu konuyu anlamamı sağlamak için dedem aile soyacı hazırlar gibi şiddetin soyacını çıkarmamı istedi. Dünyadaki şiddeti anlayıp varlığını kabul edersem şiddetsizliğin değerini daha iyi anlayacağımı düşünüyordu. Her akşam o gün olanları deneyebildiğim her şeyi, okuduklarımı, gördüklerimi ve başkalarına yaptıklarımı analiz etmeme ve bunları, eğer şiddetin yer aldığı durumlarda fiziksel güç kullanılmışsa, fiziksel başlığı altında veya eğer duygusal acı veren türde bir şiddetse, pasif başlığı altında yerleştirmeme yardım etti. Birkaç ay içinde odamdaki bir duvar, dedemin fiziksel şiddetten daha sinsice olarak tanımladığı pasif şiddet olayları ile kaplandı. Dedem sonra bana pasif şiddetin kurbanda eninde sonunda öfke yarattığını ve bu kurbanın bireysel olarak ya da bir toplulukla birlikte şiddete şiddetle karşılık verdiğini açıkladı. Diğer bir deyişle, fiziksel şiddetin ateşini körükleyen şey pasif şiddetti. Bu kavramı anlayamadığımızdan veya önemini bilmediğimizden barış için sarf ettiğimiz gayretler ya meyve vermiyor ya da kazandığımız barış kalıcı olamıyordu. Cehennem ateşini körükleyen yakıtı kesmeden yangını nasıl söndürdük? Dedem, iletişimde şiddetsizliğe olan ihtiyacı daima yüksek sesle vurgulardı. Yıllardır Marshall Rosenberg'in beğeni toplayan eserleri ve seminerleri aracılığıyla ortaya koyduğu gibi. Şiddetsiz iletişim, bir yaşam dilini büyük bir ilgiyle okudum. Rosenberg'in eserindeki derinlikten ve çözümlerindeki sadelikten çok etkilendim. Dedemin de söylediği gibi, dünyada görmeyi arzu ettiğimiz değişimin kendisi olmazsak, değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Hepimiz maalesef hep önce diğer kişinin değişmesini bekleriz. Şiddetsizlik bugün kullanılıp yarın terk edilecek bir strateji olmadığı gibi, sizi uysal ve kolay aldatılan bir kişiye de dönüştürmeyecektir. Şiddetsizlik, bize hükmeden olumsuz davranışlar yerine olumlu davranışların zihnimize kazınmasıyla ilgilidir. Yaptığımız her şey bencil güdülerle şekillenir. Bu işte benim çıkarım ne olacak? Özellikle aşırı bireycilikten kuvvet alarak büyüyen, bunaltıcı derecede materyalist, yani maddeci toplumlarda bu daha belirgindir. Bu olumsuz kavramların hiçbiri homojen bir toplum, aile, cemiyet veya ulus yaratma fırsatı sağlamaz. Bir kriz anında bir araya gelip vatanseverliğimizi göstermek için bayrak açmak önemli değildir. Gezegenimizi birkaç kez imha edebilecek kadar gelişmiş bir cephanelik inşa ederek süper güç olduğumuzu göstermek de yeterli değildir. Askeri gücümüzle dünyanın diğer bölgelerindeki boyun eğdirmek de yeterli değildir. Çünkü barış korku temelleri üzerine inşa edilemez. Şiddetsiz anlamı içimizdeki olumluluğun ortaya çıkmasına izin vermektir. Genelde düşünme şeklimizi etkileyen ben merkezcilik, bencillik, açgözlülük, nefret, ön yargı, kuşku ve saldırganlık yerine bırakın üzerinizde sevgi, saygı, anlayış, takdir, şefkat ve değer verme egemen olsun. Sıklıkla insanların şöyle dediğini duyarız. Bu dünya acımasız ve eğer hayatta kalmak istiyorsan sen de acımasız olmalısın. Ben izninizle bu düşünceye katılmıyorum. Dünya biz ona ne anlam yüklediysek odur. Bugün eğer dünya acımasızsa onu kendi davranışlarımızla acımasız yaptık. Eğer kendimizi değiştirebilirsek dünyayı da değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirmek, dilimizi ve iletişim yöntemlerimizi değiştirmekle başlar. Bu kitabı okumanızı ve öğretilen şiddetsiz iletişim sürecini uygulamanızı yürekten tavsiye ederim. İletişim şeklimizi değiştirmemiz ve şefkat dolu bir dünya yaratmamız açısından bu çok önemli bir ilk adım olacaktır. Bir söz bir penceredir, parantez içinde ya da bir duvar. Öylesine tutsak hissettiriyor ki sözlerin, öylesine yargılanmış ve kucağındaki itilmişliğin, çekip gitmeden önce mutlaka bilmeliyim, gerçekten bu muydu söylemek istediğin. Savunmaya başlamadan sana kendimi, dile gelmeden acıyla, ürküntüyle, sözcüklerle bir duvar örmeden aramıza, doğru mu duyduğum bir daha söyle. Bir söz bazen bir penceredir, bazen bir duvar. Tutsak da eder kişiyi özgürde. Konuşur ve dinlerken ben, aydınlatsın sözcükler, bırak aksın sevgi ışığım içimde. Pek çok şey var söylemem gereken ve onlar öyle önemli ki benim için. Anlatmazsam sözcüklerle derdimi eğer, özgürleşmeme yardım edebilir misin? Seni kırdığımı hissediyorsan eğer, umursamadığımı düşünüyorsan, sözlerimin arasında duymaya çalış, paylaştığımız o duyguları ikimizin. Ruft Bebermeyer. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.